Ayrım 2. İhanet ve Darbe. Ergün Poyraz. Sayfa 20. Kapitalist Melekler. Fethullah Gülen yeni dünya düzeni ve onun bir parçasını oluşturan neoliberal anlayışla tümüyle uyum içindeydi. Bu yüzden dinsel kavramlara da bu tutumuna ve yaklaşımına uygun bir anlam ve içerik yüklüyordu. 1964 yılında ülkemize gelen SİHA Türkiye masası şefi Graham Fuller'ın Gülen'in en eski ve en sadık dostu olduğunu yargılanmakta olduğum Ergenekon davasında belgelemiştim. Bir dönem MIT ile yakın ilişkide olan Gülen daha sonra Graham Fuller ile diyaloğunun ardından CIA ile işbirliğine giriyordu. Bu nedenle Gülen'in yazdım dediği kitaplarında Hristiyan ABD'nin kapitalist rüzgarları esiyordu. Gülen Fasıldan Fasıla adlı kitabının ikinci basım 3. cildi 13. sayfasında melekleri adeta kapitalistleştiriyordu. Okuyalım. Melekler rantabl çalışırlar, daha doğrusu çalıştırılırlar. Gülen bu yazısıyla sadece melekleri değil aynı zamanda Allah'ı da haşa kapitalist sınıfına sokuyordu. Profesör Doktor Alparslan Işıklı Fethullah'ın Laik Sempatizanları adlı kitabında meleklerin rantabl çalışması konusunda şunları yazıyordu. Bilindiği üzere rantabl çalışma ifadesi bir mal veya paranın emek verilmeden sağladığı geliri ifade eden rant kavramı ile ilintilidir. Meleklerin rantabl çalışmasından söz etmek onların da birer mal veya para gibi görülmesinden başka bir anlama gelmez. Dolayısıyla işçiyi ve emeği metalaştıran kapitalist anlayış bu ifadeyle yeni ve çok değişik bir boyuta sıçramış olmaktadır. Fethullah Gülen bütün bunlardan sonra tarihi maddecilere akıl vermeyi de ihmal etmiyordu. Gülen Fasıldan Fasıla adlı kitabının 1. cildi 234. sayfasında bu derin görüşlerini şöyle aktarıyordu. Tabii hiçbir hadise aynı ile yaşanmamaktadır. Çünkü hiçbir hadise aynı olarak cereyan etmez. Tarihi maddecilerin bu mevzudaki yanılmalarını hatırlayıp geçelim. Işıklı Gülen'in bu sözlerini şu şekilde değerlendiriyordu. Ne Marx'ın ne Engels'in ne de bir başka tarihsel maddeci filozofun olayların aynen cereyan ettiği anlamına gelen bir görüş ortaya koyduğunu bilmiyorum. Ancak Marx'ın Napolyonlarla ilgili olarak söylediği bir sözü bu noktada hatırlamak gerekiyor. Marx tarihte her şey iki defa cereyan eder. Birincisi trajedi, ikincisi komedi olarak demiştir. Bu tespit Nurculuğun iki dönemi. Yani Nursi dönemi ve Gülen dönemi bakımından da yanlış görülmüyor. Fethullah'a göre bilim ve akıl. Taassubun bilim ve felsefeyi reddeden geleneksel tutumu Fethullah Gülen'de bütün ağırlığıyla devam etmektedir. Gülen'e göre Bediüzzaman dediği akıl sağlığı bakımından yaya kalan Said'in yine kendi deyimi enfes tespitlerinden biri de kalbi ve ruhi hayata yelken açmamış kimselerin akli ve felsefi meselelerle iştigal etmesinin hem bir hastalık emaresi hem de hastalık yapan bir virüs olduğu gerçeğiymiş. Gülen bu uçuk görüşünü güçlendirmek için imza atmasını dahi bilmeyen Said'in yazdığı iddia edilen Nur Külliyatı'ndan 30. Söz ve Lemaat'ından şunları aktarıyordu. Demek ki manevi hastalıklar insanları akli ilimlere sevk etmekte, akliyat ile iştigal edenler de emraz-ı kalbiyeye müptela olmaktadır. Yani akıllarını kullanmayı gerektiren bilimsel çalışmalarda bulunanlar manevi anlamda kalp hastalıklarına yakalanmaktadırlar. Kuşkusuz dinle ilgili konular esas olarak kalp ve iman alanına girerler. Ancak hiçbir konu ve uğraş, aklın, mantığın ve muhakemenin tümüyle rafa kaldırılmasına haklılık kazandırmaz. Fethullah Gülen, karşılaştığınız her görüşü Kur'an ve hadis süzgecinden geçirin, mutabakat varsa alın, yoksa yerler gökler ayetlerle doludur diyen bir dinin gerçeği bulmanın kaynaklarını böylesine bir çerçeve ile sınırlandırmış olması elbette düşünülemez. Eğer öyle olsaydı İslamiyet açısından insanın deneyimler kazanması, olgunlaşması için böylesine bir dünyada yaşamak üzere yaratılmasına gerek olmazdı. Kaldı ki mantık ve muhakemeden yararlanmaksızın Kur'an ve hadisleri doğru bir biçimde anlamak da mümkün olamaz diyor. Nitekim bu yüzden olacak ki Fethullah Gülen'in de Kur'an-ı Kerim'i yorumlamakta, İslam'ın tarihinde sayısız örnekleri görülmüş bulunan yüzeysellikten kendisini kurtaramadığını görmekteyiz. Bir örnek vermek gerekirse Gülen'in Kur'an'da geçen azabın müjdelenmesi ifadesinin istihkar ve tehekküm, yani aşağılama ve alay anlamı taşıdığını ileri sürmesini gösterebiliriz. Oysa din felsefesinin özüne herhangi bir yolla birazcık yaklaşmış olan akıl, mantık ve muhakemeye sırt çevirmemiş olan herkes bilir ki, İslamiyet'e göre esirgeyen ve bağışlayan Tanrı kullarıyla asla alay etmez ve onları aşağılamaz. Zaten onları yaratmış olan odur. Bu ifadede sözü edilen müjdelemenin anlamına azabın İslami düşünce açısından amacı düşünülmeden varılamaz. İslamiyet'e göre her türlü hayır ve şer gibi azap da Tanrı'dandır. Tanrı'nın kullarına azap vermesi daha iyi, daha mükemmel olmalarını sağlamaya yöneliktir. Dolayısıyla azap onu hak etmiş olanlara sonunda sevinmelerini gerektirecek kazanımlar sağlayacağı için müjdelenmesi gereken bir lütuftur. Fethullah Gülen, çağdaş bilimin ışığında akıl, mantık ve muhakeme yoluyla çözülmesi gerekli ve mümkün olan pek çok sorunu geçmişte yaşamış, önemli bulduğu bir kısım dinsel otoritelere atfen aktardığı hükümlerle çözmeye çalışmaktadır. Bunların bazıları şöyle sıralanabilir. Diş kalıplarının altından olması İmam Ebu Hanefi'ye göre mahzurluymuş. İstibna caiz midir? Yusuf el-Kardavi İmam Ahmed bin Hanbel istimna caizdir der. Başka bazıları demiyormuş. Cünüp iken ölen ne olur? Kan aldırmak, sakal bırakmak sünnet mi değil mi? Halkımızın hamsofuluk dediği olgunun gündeme getirdiği bu tür sorunlar ve tartışmalar asırlar önce Nasreddin Hoca, Bektaşi, İncil'i çavuş fıkralarıyla gerekli yanıtlarını fazlasıyla almış bulunuyordu. Yeni dünya düzeniyle birlikte yeniden kabaran bu tür eğilimler bilinen bir Nasreddin Hoca fıkrasını anımsamamızı zorunlu kılıyordu. Hocaya bir gün sormuşlar, helada sakız çiğnemek günah mıdır? Bana ne soruyorsun? Aklını kullan dememiş ama aynısını daha etkili olacak bir biçimde şöyle ifade etmiş. Günah değildir günah olmasını ama görenler başka şey sanırlar. Ankara İkinoğlu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılanan Gülen'e en önemli destek masonlardan geliyordu. Profesör Çetin Özek bilirkişi edasıyla mahkemeye sunduğu raporunda Fethullah Gülen'in demokrasi aşığı, ulusal birlik ve beraberlikten yana güç ve şiddet kullanmaktan uzak olduğunu söyleyerek Gülen için neredeyse gökten inmiş bir melek tabirini kullanıyordu. Çetin Özek 4 Nisan 2001 tarihinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku ana bilim dalı öğretim üyesi sıfatıyla verdiği 48 sayfalık raporunda Gülen'i yere göğe sığdıramıyor, ona iltifatlar yağdırıyordu. Gülen'in şeriatın mutlaka geleceği şeklindeki iddialarını, kanla abdest almayı, kelle alıp kelle vermeyi müritlerine tek çıkar yol olarak gösteren, Hizbullah terör örgütüne övgülerini, demokrasi için şeytandan gelen rejim şeklindeki ifadelerini, çağdaşlık, hoşgörü, diyalog, insani duyguların zirveye çıkması gibi komik ötesi tanımlamalarla izah ediyor ve Gülen'i hukuk adına kutsuyordu. Özek Gülen'in kitaplarındaki ve konferanslarındaki bu söylemlerinin suç olmadığını da iddia edebiliyordu. Kanla abdest almak. SİHA'nın organizasyonu ile hoşgörü abidisi olarak yutturulmaya çalışılan Gülen, İlahi Kerimetullah veya Cihad adlı kitabının 5. sayfasında can alıp can vermeyi şöyle öğütlüyordu. Cihat sözcüğü içinde bulunulan asrın şartlarına göre değişkenlik arz eden geniş kapsamlı bir kelimedir. Gün olur mal mülk her şey feda edilerek bu vazife yerine getirilir. Zaman gelir yollar gider bir can pazarına ulaşılır ve can alınır verilir. Gülen kitabının 6. sayfasında can alıp vermenin kadın erkek herkesin üzerine farz olduğunu söylüyordu. Gülen cihadı kendi içinde katliamların olduğu hal gibi sınıflara ayırıyordu. Cihadın çeşitli şekilleri vardır. Yerinde yazıyla, yerinde dille, yerinde arabayla, yerinde malla ve yerinde halle. Gülen cihadın hayat kaynağı olduğunu savunuyor ve hoşgörü denilen kavramın ise aslında can alıp vermenin kamuflajı olduğu kitabının 45. sayfasındaki sözlerinden anlaşılıyordu. Cihad bir müminin uğruna canını feda edebileceği en tatlı bir mefkure ve en yüksek bir idealdir. Zira mümin kendi teri içinde bulunma veya kendi kanıyla abdest alma gibi bir payeyi ancak cihatla elde edebilir. Gülen öyle bir hoşgörü sahibiydi ki, müritleri için kendine düşeni en canlı ve kanlı şekilde yapma aşkıyla yanacak diyordu. Aynı zamanda mason da olan Profesör Çetin Özek, Ankara DGM'ye sunulmak için Gülen'in avukatlarına verdiği Gülen övgünamesinde onu şu şekilde iltifatlara boğuyordu. İslam dininin daha iyi anlaşılması ve daha fazla kabul görerek yayılması için çalışacak olanlara, kabalıktan, güç ve şiddet kullanmaktan, bu yolla kişisel çıkarlar elde etme düşüncesinden mutlak olarak arınmaları yönünde öğütler vermektedir. Gülen'in kitaplarından bu sonuçları çıkardım diyen Çetin Özek'in bu raporu Gülen'e övgü kitaplarında da yer alıyordu. Gülen cihat için en kârlı bir ticaret tanımlamasında bulunuyor ancak Özek ne hikmetse Gülen'in kitaplarında bu bölümleri de göremiyordu. Müritlerine kanla abdest almayı öğütleyen Gülen'in bu sözlerini görmezden gelen Özek yine günahlardan temizlenmeleri için müritlerine kan dökmelerini de emreden fetvalarını ise hiç görmüyordu. Aslında günahlarımızın daha başka bir şekilde temizlenmesi de çok zordur. Allah bir kulunu çok beğenir. Bu kul Allah yolunda cihada çıkmıştır. Arkadaşları bozguna uğramış olmasına rağmen Allah'a olan iştiyakından ve onun yanında bulunanlara arzusundan dolayı tekrar mevzilenmiş ve bu uğurda kanını dökmüştür. Gülen'in kitaplarında can alıp can vermek, kanla abdest almak, kanla temizlenmek gibi söylemler dört dönerken Profesör Çetin Özek onun kitaplarını şöyle övüyor ve Gülen cemaati de Fethullah'ın reklamını yaparken Özek'in bu raporuna atıfta bulunuyordu. Bilgi toplumu olmak yolunda gayret edilmesi, terörün İslam inancı ile bağdaşmadığı, İslam'da insanlara öğütlenen hedefin cennete gitmek ve Tanrı'nın rızasını kazanmak olduğu, şiddet kullanarak, kan dökerek mutlu bir dünya kurulamayacağı, insanlığa hizmetin sevgi, hoşgörü ve müsamaha ortamında gerçekleşebileceği, bilimin önemi, kamuoyunu meşgul ve rahatsız eden yolsuzluklar, mafya gibi sorunlara karşı toplum, devlet işbirliğinin gerekliliği, bu sorunların demokratik sistem içinde çözülmeye çalışılması, antidemokratik yollara başvurulmaması gerektiği, etnik ayrımcılık ve ırkçılığın insanlık için tehlikeli olduğu, Alevi-Sünni ekseni üzerinde mezhep çatışması oluşturmak isteyenlerin kötü emeller taşıdıkları ve bu tür konularda dikkatli olunmasını tavsiye eden kişisel düşünce ve dinsel öğütlerden oluştuğu görülmektedir. Gülen tarafından yazılmış kitaplar içerik yönünden anlam bütünlükleri zorlanmadan değerlendirildiğinde din ve onun çerçevesinde tanımlanan bir ahlak anlayışına ilişkin bireysel ve sosyal öğütleri pekiştirmeye yöneldikleri görülmektedir. Bir yanda kitaplarından kan fışkıran Fethullah Gülen, diğer yanda Çetin Özek'in pembe dizi kahramanı Fethullah Gülen. Fethullah Gülen demokrasi sevdalısı, demokrasi aşığı olarak gösteriliyordu. Ancak şeriat nizamının dışındaki, yani insan elinden çıkan bütün sistemleri şeytan yolu olarak nitelendiriyordu. Doğru yolu görseler onu yol yordam edinmeyecekler, düzen yordam edinmeyecek, o yolu tutup gitmeyecekler. Şeytan saltanatına ait bir yol kendilerine gösterildi mi? Komünizmdir, kapitalizmdir, faşizmdir, bilmem ne izimdir, ne izimdir. Şeytana ait bir yol onların önlerine getirilip onlara gösterildi mi, hemen yol olarak, yordam olarak onu benimserler. Parlamento olarak onu benimserler. Reisi cumhur olarak onu benimserler. İnsan karihatından çıkan yolu şeytan yolunu benimserler. Fethullah Gülen demokrasi konusundaki derin düşüncelerini, demokrasiyi kendi amaçları için kullanmalarını Çamlıca'da gençlere verdiği konferansta şu şekilde ifade ediyordu. Fakat günümüze doğru geldikçe neyi bulduksa biz aman dedik, fazilet bu, bu da fazilet. Şimdi tenkite bütün kapıları kapalı demokrasi var. Şimdi onun iyi yanları olabilir, yani halk idaresi filan. Birisinin dediği gibi yani bizim hizmetimiz adına da kolaylaştırıcı yanları var bunun. Fakat kalkıp da illa sistem budur, artık sistemler doğura doğura bilmem ne gibi derken bile ben tedavi ettirmesi açısından sizin nezaketinize karşı saygısızlık yaptığım kanaatini taşıyorum. Bilmem ne gibi artık doğurma kapıları kendisi için artık kapanmış bir mahluk. Artık bu başka bir şey doğurmaz. Bunu böylece kullanacaksınız. Fethullah Gülen Nebi yani Hazreti Muhammed ile gelen sistemin demokrasiler üstü demokrasi olduğunu savunuyor ve yegane hayat nizamının bu olduğunu söylüyordu. Başınıza seçtiğiniz insan yani sizin seçerek başınıza getirdiğiniz kişi saçları kıvırcık siyahi bir köle dahi olsa onu dinleyip itaat etmek şarttır. Bu demokrasiler üstü bir demokrasidir. İnsanların bir türlü ulaşamadığı bir demokrasi ki tam 14 asır evvel bu şekilde dile getirilmiştir. Ancak bir nebi eliyle gelen bu sisteme demokrasi demek de doğru değildir. Zira dünyada hiçbir demokrasi anlayışı bu ufka ulaşabilmiş değildir. En modern ve en medeni görülen ülkelerde dahi böyle bir anlayış ve düşünce henüz yerleşmemiştir. Bugün Amerika'da siyahlar yine ikinci sınıf vatandaş durumundadır. Hala siyahları insan kabul etmeyen ülkeler vardır. Gülen'e göre 14 asır önce gelen bu sözde demokraside herkes halife olabilirdi. Halbuki İslam eğer insanlar böyle birisini başlarına kendi arzularıyla getirirlerse ona itaat etmeleri gerektiğini asırlarca evvel beyan buyurmuştur. Ayrıca burada hilafete giden yolun herkese açık olduğu hususuna da dikkat çekilmiştir. İslam bildiğimiz bütün sistemler ve dinler içinde devlet reisinden evlerimizde çalışan hizmetçilere kadar hem de henüz demokrasi rüyalarının görülmediği bir dönemde herkesin sorumluluğunu en ince teferruatına kadar belirleyip ilan eden biricik hayat nizamıdır. Gülen'in yenilenme anlayışı yavaş yavaş belirginleşiyor. Aklındaki sistemin orijinal tanımlaması ağzından çıkıyordu. Şeriat. Fethullah Gülen gençlere yaptığı konuşmada şeriat sisteminin Türkiye'nin idare şekli olacağını şöyle ilan ediyordu. Bir gün gelecek semavat zemin, bütün düzeniyle nizamıyla İslam'ın bembeyaz eline teslim olacak. Yedi beyza İslam'a yani Hazreti Musa'nın harikalar meydana getiren asayı taşıyan mübarek eli demektir. Ak şeriata, ak yola, ak sisteme, ak el nasıl olsa olacak. Fethullah Gülen ak yol dediği şeriatın eksiksiz olarak uygulanmasını istiyor. Ona göre başkaları eksik olarak uygulatıyormuş. Ve bizim insanımız da bizim anladığımız manada bizim için yararlı olacak şekilde, başkalarının hesabına yararlı olacak şekilde değil, bizim hesabımıza yararlı olacak şekilde ve şimdiye kadar onların bize uyguladıkları ve tatbik ettikleri bu ezici, bu baskıya alıcı, presleyici düşünceleri de artık bertaraf edecek, bir tarafa itecek onları, ona baş kaldıracak en azından. Yani öldürmeme, kaldırmama, cankiş etme, cankiş edip kullanma anlayışlarına baş kaldıracak ve kendi olarak kendi düşüncesini ortaya koyacak. Kur'an'ın ruhuna uygun bir yenilenme olacaktır. Bunu saptıracaklardır muhakkak. Pakistan'da saptırmaya çalıştıkları gibi, sapmadıklarını görünce merhum Ziya Ülhak'ı şehit ettikleri gibi. Mesela Cezayir'de bu bir tabi yoldur millet yürüyordu, önünü almak mümkün değildi. Ne devlet gücüyle ne askeri güçle önünü almak mümkün değildi. Onların mihrab olarak, minber olarak milletin önüne koydukları ve buna tapılır dedikleri demokratik usullerle seçim yapılıyor ve inanan insan kazanıyor. Onların sistemi yani, hani bundan rahatsız olmaya kimsenin hakkı yoktur ama rahatsız oldular. Fakat ne yaptılar? Bu işin lideri, bu işin şuurunda ve ruhunda olan insanı bertaraf etti, içeri koydular. Gülen müritlerini şöyle uyarıyordu. Yarın Türkiye için de aynı şeyleri yaparlar. Bir yerde önü alınmıyorsa bu iş, nerede önü alınıyorsa o kadarcık Müslümanlığı onlar da kabul ederler. O kadar ak yolu onlar da kabul ederler. Ama bu, bunlara taviz verme demektir. Onun içindir ki siyasi platformda değil de bu meseleyi daha ziyade insan yetiştirme ve kültür mevzuunda aramak lazım. Onlar yumuşatıcı bu mevzuda hizmeti kolaylaştırıcı yanları olabilir ama onları her zaman bozma, bentlerini bozma imkan ve ihtimali vardır. Çok dikkat isteyen hususlardır. Şimdiye kadar değişik oyunlar oynamışlardır. Olabilir. O bakımdan dünden bugüne sancısı çekilen teşrik manasında bir yenilenme meselesi başkaları tarafından böyle çarpıtılarak sağa sola çekilirse, hafizan Allah, bu işin içinde bunca insanın kanı teri vardır. Onların ellerinden yakamızı kurtaramayız. Türkiye içinde aynı şeyler bahis mevzudur. Siyah Orta Doğu ve Türkiye masası şefi Fethullah Gülen'in yakın arkadaşı Graham Fuller, Gülen'i öve öve bitiremiyor şunları söylüyordu. Fethullah Gülen'in radikal İslamcı olduğunu düşünmek bana zor geliyor. Kesinlikle değil. Bu yöndeki görüşlere katılmıyorum. Profesör Çetin Özek, Ankara DGM'ye sunduğu raporunda ve bu raporu kitabına alan Faruk Mercan, Gülen'i şöyle uluyorlardı. İslam dininin daha iyi anlaşılması ve daha fazla kabul görerek yayılması için çalışacak olanlara, kabalıktan, güç ve şiddet kullanmaktan, bu yolla kişisel çıkarlar elde etme düşüncesinden mutlak olarak arınmaları yönünde öğütler vermektedir. Çetin Özey'in bahsettiği Gülen'in öğütlerine bakıp, Fuller'ın Gülen için radikal İslamcı değil şeklindeki sözlerini bir kere daha düşünmek için, Gülen'in ülkemizdeki en kanlı terör örgütlerinden Hizbullah'ı övmesini izleyelim ve sonra bu açıklamalara karşı yorumu da okuyuculara bırakalım. Sürekli ittikaya kendisini salmış, kaptırmış, arayışına girmiş, yakalamış, dahasını arayan, takvanın dahasını arayan derinlerden derin kutsiler. Hazreti Muhammed Mustafa'nın askerleri, Cindullah, Allah ordusu, Hizbullah, Allah cemaati, tabiri caizse Allah partisi, siyasi boğuşmalar, siyasi partiler karşısında Allah partisi. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 30.